Ayrım 22, sayfa 146. Gelecekte Türkiye'nin güneydoğusunu kendilerini yöneteceğine dair bir düşünceleri olduğunu anlıyorsunuz. Evet, bu demokratik özellik bir anlamda. Bazıları ise demokratik özellik yerine AB'nin yerel yönetimler şartının uygulanmasını istediklerini ileri sürmektedirler. Avrupa Birliği'nin ileri sürdüğü yerel yönetimler şartının demokratik özellikle hiçbir benzerliği yoktur. Demokratik özellik, İran kuzeyinde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı erklerine sahip bir federe devlet statüsüdür. Bu statü anayasanın üniter devlet yapısına aykırıdır. Bu konuda şunu da hatırlatmakta yarar var. Egemenliğin, örneğin özellik uygulanmasının bölgesel bir grupla paylaşılması kararını o bölgesel grup kendi başına veremez. Çünkü böyle bir karar ülkede yaşayan bütün vatandaşları etkileyecektir. Bu nedenle bu şekildeki kararlar ancak o ülkenin bütün vatandaşlarını temsil eden ve olağanüstü durumlarda ancak kurucu meclisler tarafından verilebilir. Boşa hayallere kapılmayın. Türkiye'den istenilenler bunlar ise elbette buna hep karşı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu nedenle hedef alınacaksak hedef alınmaya her zaman hazırdık ve hazır olmaya da devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Laiklik konusuna, daha doğrusu laiklik karşıtı hareketlere gelince, bugün Türkiye'yi bulunduğu bölgede farklı ve güçlü konuma getiren laik ve demokratik bir ülke olmasıdır. Buna rağmen bazıları ilk günden beri laikliği din karşıtı olarak topluma anlatmaya çalışmış ve TSK'yı da hep din karşıtı olarak göstermeye gayret etmiştir. TSK bugüne kadar hiçbir zaman din karşıtı olmamıştır. Sadece anayasanın 24. maddesinde yer aldığı şekilde siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularının yahut dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmesine, kötüye kullanılmasına karşıdır. 2002 yılında ABD'de iktidara gelen yeni muhafazakarlar, neoncular, neoconlar, Orta Doğu'nun şekillendirilmesi için ılımlı İslam düşüncesini ortaya koydular. Onlara göre ılımlı İslam altında bir İslam ülkesinde yasaların tümü dini kurallara dayandırılmayacak, ancak toplumun talebi doğrultusunda bazı yasaların dini esaslara dayandırılması mümkün olabilecektir. Türkiye'de ılımlı İslam için bir model ülke olabilirdi. Mart 2004'te Genelkurmay ikinci başkanı olarak resmi bir gezi nedeniyle bulunduğum ABD'de bana ılımlı İslam hakkında ne düşündüğüm soruldu. Verdiğim cevap şöyleydi. Türkiye'nin model olma gibi bir iddiası yoktur. Ilımlı İslam devleti modeli gibi kavramlar ortaya atılıyor. Hem laik hem ılımlı İslam devleti bir arada olmaz. Ya biri ya diğeri olur. Türkiye laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu özellikleri benimsemek isteyen varsa sorun yok. Böylece belki de bu konuya açık şekilde cevap veren ilk Türk yetkilisi olmuştum. Neoconların düşüncesine Türkiye'de karşı çıkacak ana güç elbette TSK olacaktı. TSK'nın etkisizleştirilmesi elbette bu açıdan da yararlı sonuçlar doğuracaktı. Daha sonra Obama yönetimi esnasında ılımlı İslam düşüncesi terk edildi. Fethullah Gülen'e gelince, özellikle ABD'de kalmasına yardımcı olan isimlere bakılırsa, o, neocanlar tarafından ılımlı İslam konseptinin uygulanmasında kullanılabilecek bir kişi olarak değerlendirilmiş olabilir. Sosyal devlet olgusunun zayıflaması, yeni kimlik ve aidiyet arayışları, ekonomik beklentiler toplumları ister istemez yeni dayanışma arayışlarına cemaatleşmeye itmiştir. Ancak Gülen cemaatinin bu beklentilerin üstünde hedefleri olduğu çeşitli istihbarat raporlarında yer almaktaydı. Başlangıçta bir noktaya açıklık getirmek isterim. Cemaat deyince bir camiayı toptan ve baştan suçlu ilan etmek doğru değildir. Sözlerimiz TSK'ya karşı yapılan komplolarda planlayıcı ve icracı olarak rol alanlara ve yapılanlara destek veren cemaat mensuplarına yöneliktir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde bana çeşitli kanallardan iletilen bazı duyumlar, özellikle Gülen cemaatinin TSK içinde kadrolaşmaya çalıştığı ve TSK'nın sahip olduğu milli ordu niteliğine zarar verecek faaliyetler içinde olduğunu gösteriyordu. Bu kapsamda TSK personeli arasındaki mezhep farklılıklarının kullanılmaya çalışılması ve en rahatsız edici konuların başında gelmekteydi. Bu konulardaki rahatsızlığımı Genelkurmay Başkanlığı devir teslim toplantısında yaptığım konuşmada açıkça ifade ettim. Giderek güçlenen bazı cemaatler ekonomiyi yönlendirmeye, sosyopolitik yaşamı biçimlendirmeye, dine bağlı bir yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Cemaatle ilgili esas ses getiren konuşmayı ise 14 Nisan 2009'da yapmıştım. Bu konuşmada cemaat konusuna şöyle değinmiştim. Modern organizasyon özgürleşmeye dayalıdır. Sivil örgütler giriş ve çıkışın özgür iradeye bağlı olduğu gönüllülük temelinde işleyen açık örgütlerdir. Dinsel cemaatler ise kapalı ve içe dönüktür. Cemaate giriş ve çıkış çok farklı dinamiklere bağlıdır. Bu koşullar altında dinsel cemaatlerin hele çıkar çerçevesinde örgütlenmişse sivil toplum hareketi olduğunu öne sürmek çok güçtür. Buna rağmen bugün de bazı din eksenli cemaatler kendilerini demokratik alanın bir oyuncusu olarak takdim etmektedir. Bu tip cemaatler hedeflerine ulaşmada kendileri için en büyük engel olarak TSK'yı görmektedir. Bunun için de her fırsattan istifade ederek destekleyicilerinin de yardımıyla TSK aleyhine faaliyette bulunmaktadır. Bu yapılanlara karşı hukuk devleti kapsamında TSK'nın tepkisiz ve etkisiz kalacağını düşünmekse büyük yanılgıdır. Görüleceği gibi laiklik karşıtı hareketlerin ve Gülen cemaatinin hedeflerine ulaşması için en büyük engel TSK idi. O zaman TSK halkın gözünde itibarsızlaştırılmalı ve sesi kesilmeliydi. Karşıt kadrolar tasfiye edilmeliydi. İşte yaşanılan da budur. Sivil-asker ilişkisi yasalarla çizilen sınırlar içerisinde karşılıklı samimiyete, güven ve itimada ve askerlik mesleğinin profesyonel niteliğine saygı gösterilmesine dayanılmalıdır. Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanıdır. Güvenlik ihtiyaçlarını, muhtemel hareket tarzlarını tespit ederek ilgili makamlara iletir. Yetkili makamlar tarafından alınan kararları icra eder. Gerekli gördüğü hallerde de silahlı kuvvetlerin görüşlerini de kamuoyuyla paylaşır. Asıl sorun silahlı kuvvetler adına ordunun görüşlerini gerekli hallerde kamuoyu ile paylaşmayacağından oluşuyor. Kimlerine göre bu siyasete müdahaledir, yanlıştır. Başta AB olmak üzere Türkiye'ye tavsiye edilen reformların başında ordunun sesinin kısılması da yer almaktaydı. Güvenlik konuları içinde yetki ve sorumluluklarınız içinde kalarak konuşmalarınızda suç unsuru oluşturacak hususlar olmadıkça ordunun adına gerek duyulan hallerde Genelkurmay Başkanı'nın bir görüş bildirmesinden doğal bir şey olamaz. Demokrasinin beşiği olan ülkelerde ABD'de, İngiltere'de bu konuda yaşanan çok sayıda örnek vardır. Siyasi otorite konuşmadan memnun olmazsa elbette ilgili kişiyi görevden alabilir. O zaman neden ordunun adına Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasından çekinilmektedir? Cevap basittir. Halkın orduya duyduğu güvenin çok yüksek olmasından dolayı gerekli görülen durumlarda TSK'nın görüşlerini kamuoyu ile paylaşmasından rahatsızlık duymaktadır. O halde ordunun sesi kısılmalıdır. Yapılan budur. Büyük ölçüde de başarı sağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli ordu oluşu Türk ordusunun en güçlü yanını oluşturur. Türk ordusu gücünün kaynağını silahtan değil, ulusunun güven ve sevgisinden, halkının yüreğinden alır. Milli orduda milletimizin bütün bireyleri etnik, dini ve mezhepsel hiçbir fark gözetilmeksizin çok değerlidir. Ayrıca milli orduda yükselmeler sadece ve sadece liyakat esasına dayandırılır. Diğer konular hiçbir zaman yükselmeye etken olamaz. Milli ordunun bu niteliklerinden özellikle liyakatın yükselmelerde tek kriter olmasına rahatsız olanlar olmuştur. O halde ordunun sesi kesilmelidir. ABD 2003 yılında icra edilecek Irak'ı kurtarma harekatı için Türkiye'de bir cephe açılmasını istedi. Ancak bilindiği gibi bu konuya ilişkin hükümet tezkeresi TBMM'de yeterli kabul oyu alamadı. Yapılan etkin propagandanın da etkisiyle tezkerenin geçmemesinin sorumluluğu TSK'nın üzerine yıkıldı. Bu olay belki de bardağı taşıran son damla oldu. TSK cezalandırılmalıydı. Derin devlet konusu Türk siyasi hayatında siyasetçiler tarafından sık sık kullanılan bir kavramdır. Eğer buradan kastedilen Ergenekon davasında olduğu gibi bir gizli yapı ise 50 yıl devletteki fiili hizmetim esnasında özellikle de devletin en üst düzeylerinde süren görevlerim sırasında böyle bir yapılanmanın varlığına şahit olmadım. Her ülkenin anayasa ve yasalarla çizilmiş yasal yapılanmaları mevcuttur. Güvenlik konuları açısından da görevde bulunduğum sürece Türkiye'de yürütülen güvenlik politikalarının tespitinde ve uygulanmasında Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı'nın önemli rolü bulunmaktaydı. Bu üç kurumun ortak aklının bir sonucu olarak Başbakanlığa sunulan güvenlik politikalarına ilişkin tekliflerinde genelde kabul gördüğü de bir gerçektir. Ancak bu hiçbir zaman güvenlik politikalarının tespiti ve uygulamasından sorumlu olan Bakanlar Kurulu'nun yetki ve sorumluluklarının kısıtlandığı anlamına gelmez. ABD'de de aynı yapılanma söz konusu. Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve CIA bu yapılanmanın temel taşlarını oluşturur. Ama son söz başkana aittir. Türkiye için de aynı durum geçerlidir. Başbakanın siyasi yetkisi ve sorumluluğu tartışılamaz. Eğer burada bazı yanlışlar olmuşsa da herhalde sorumluluk siyasi otoritede aranmalıdır. Burada esas önemli olan husus Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda devletin hafızasını ve gücünü temsil eden ortak aklın yani Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı'nın görüşlerinin ne kadar alındığı ve ne kadar da dinlendiği noktasıdır. 2015 yılında Türkiye'nin güvenlik sorunları açısından bir kaosa, kötü bir sarmalın içine girdiği ortadadır. Acaba bu güvenlik sarmalına girilmesinde ortak aklın yeterince kullanılmamış olması ve ordunun sesinin kısılması ana nedenler midir? Neticede ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısından rahatsızlık duyanlar, ılımlı İslam projesini hayata geçirmek isteyenler, 2003'teki 1 Mart tezkeresinin bedelini TSK'ya ödetmek isteyenler, TSK'nın milli ordu oluşundan rahatsız olanlar ve PKK sorununa siyasi çözüm arayanlar için engel TSK'ydı. O halde TSK halkının gözünde itibarsızlaştırılmalı ve sesi kesilmeliydi. Karşıt kadrolar tasfiye edilmeliydi. Şimdi TSK'ya karşı oynanan bu oyunun arkasında kimler bulunmaktadır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. 2001 yılının başında ABD'de George W. Bush başkan oldu. Onun dönemi ılımlı İslam projesine inanan ve uygulamaya çalışan ABD'deki yeni muhafazakarların Neo-John dönemi olarak ortaya çıkacaktı. Ayrıca daha önceki başkan Bill Clinton döneminden itibaren de ABD'de Irak'a askeri müdahale planları üzerinde çalışmalara başlanılmıştı. 2002 yılı Kasım ayı seçimlerinden kısa bir süre sonra 15 Kasım 2002'de Ankara'daki ABD Büyükelçisi Washington'a şöyle bir telgraf göndermişti. Türkiye'de ordu, bürokrasi ve yargıdan bir derin devlet vardır. Derin devletin merkezinde de ordu bulunmaktadır. Derin devlet ABD'nin de desteklediği reformların önündeki en büyük engeldir. Bush yönetimi Türk ordusunu derin devlet olarak görmekteydi. Bu derin devlet Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesine, ılımlı İslam konseptinin uygulanmasına, Türkiye'deki terör sorununun siyasi çözümle çözülmesine engeldi. 1 Mart 2003'te tezkerenin geçmemesinin sorumluluğu da TSK'ya yıkılınca bu yönetimin TSK'ya karşı yapılanlara sıcak baktığı, devlete ait bazı kurumların ve kurumlardaki bazı kişilerin bu oyunda rol aldıkları veya destek verdikleri ifade edilebilir. Obama yönetimine ise farklı bakılmalıdır. Obama yönetimi ise başlangıçta bu soruna taraf olmaktan kaçınmış, ancak TSK'nın aşırı boyutlarda yıpratıldığını görünce bu konuya ilişkin rahatsızlıkları açıkça seslendirmeye başlamıştır. Cemaatin ise işlenen hukuk cinayetlerinin faili olduğu anlaşılmaktadır. Bu cinayeti yargı ve emniyet içine yerleştirdikleri kadroları vasıtasıyla işlemiştir. Siyasi iktidar ise ne istediler de vermedik ve aldatıldık ifadeleriyle bu süreçte cemaate gerekli desteği verdiklerini zaten kendi sözleriyle açıkça belirtmiştir. Bu konudaki rahatsızlığımızı her platformda ilgililerin dikkatine sunduk. Yapılanların arkasında cemaate bağlı polislerin ve yargı mensuplarının olduğunu söyledik. MİT Müsteşarlığından konuya ilişkin istihbarat talebinde bulunduk. Ama maalesef bu konularda ilerleme sağlayamadık. Hatta bir keresinde Bugün bize, size yarın, yarın size olacaktı dedi. Bugün o gün söylediklerimizin ne kadar doğru ve gerçeklerin ne olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. O günlerde sesimize kulak verilseydi belki onca acının yaşanması engellenebilirdi. Konuşmalarım ve yaptıklarımla cemaati rahatsız ettiğim, cemaat tarafından da hedef alındığım bir gerçektir. Daha sonra yaşadıklarım yaptıklarımdan hiçbir zaman pişmanlık duymama neden olmadı. Çünkü yaptığım hukuk içerisinde kalarak görevimi yerine getirmeye çalışmamdan başka bir şey değildi. Sadece laik devlet yapısını ve TSK'nın milli ordu niteliğini korumaya ve savunmaya çalıştım. Ayrım sonu, sayfa 151.